dönüyoruz.
Herkese geri dönüyoruzdan merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin Töre hocam. Nasılsın?
İyiyim Mahir. Sen nasılsın?
İyiyim hocam. Bu geçtiğimiz bir hafta 10 günlük zamanı biraz hasta geçirdim. O yüzden sesimde de hala bu hastalığın izleri varsa şimdiden dinleyicilerin kulaklarında yarattığım tahribat için özür diliyorum.
Yok, Leonard Cohen gibi olmuş sesim.
Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Çok çok nazik bir adamsın. Bugün çok sık yapmadığımız bir şey yapıp yarım bıraktığımız, sonra bir bölüm daha kaydederiz dediğimiz bölümlerden birini tamamlamak üzere bir araya geldik. Bugün Mısır'dan bahsedeceğiz. Mısır'ı nerede bırakmıştık? Herhalde Helenistik dönem İskender Mısır'ında bırakmıştık. Şimdi oradan alıp herhalde bugün ne kadar getirebilirsek getirelim diye karar verdik yayından hemen 10 saniye kadar önce. Şimdi nasıl yapalım hocam? Ben yine sana olabilecek en idiot soruyu sorarak mı başlayayım, yoksa senin ondan öncesinde söylemek istediğin bir şey var mı?
Yok, darlanmadan devam edelim. Başka bir şey istemiyorum yani.
Allah darlık vermesin hocam. Şimdi Mısır'ın Helenleşmesinden alalım istersen. Mısır'ın Helenleşmesi derken ne kastediyoruz? İskender'le birlikte, yani İskender'in bu dünyayı fethe çıkması sürecinde diyeyim, kimi toplulukların çok hızlı bir şekilde Helenleştiği, işte böyle oraya taşınan Yunanlı ya da Egeli toplulukların oradaki nüfusla karmaşıklaşması, bir araya gelmesi, birlikte birbirini dönüştürmesi sonucunda bir hem kültürel hem siyasi dönüşüm başlıyor. Mısır İskender için çok önemli bir yerdi. Mısır'ı almak istiyordu. Firavun olmak istiyordu. İstersen buradan alalım. İskender Firavun oldu mu? İskender'den sonra Mısır, Yunanlaşan, Helenleşen Mısır macerası nasıl devam etti?
Tabii Helenler daha önce de gelip gidiyorlar. Bu Naukratis kentini falan kuruyorlar. Belki söylemişizdir ama zaman geçti, şimdi hatırlamıyorum. M.Ö. 7. yüzyılda falan. Yani Mısır'ı tanıyorlar zaten. Mısır'a da hayranlar bu arada. Böyle Herodot'u falan hatırlarsın. Yani adam Mısır'a hayran. Şey derler, hatta kızıyorlar. Fazla barbarlara bu kadar sempati duyuyor. Mısır'a bu kadar hayranlık niye duyuyor diye Herodot kendi çağdaşları.
Ama biraz şey galiba değil mi? Böyle egzotik buluyor. Mesela şimdi böyle beyaz yakaların Hindistan hayranlığı falan gibi biraz, değil mi?
Yani bütün kültürün, tarihin, medeniyetin Mısır'dan doğduğunu inanıyor Herodot ve onun gibi düşünenler. Yani bu Yunan medeniyeti de dahil, onlardan öğrendik diyor. Tanrılar oradan geldi diyor. Yani onda bir şey hayranlığı var ama tabii gezip gördüğü için hayranlık duyması normal. O piramitleri falan görüp de etkilenmemesi mümkün değildi. Yani bir Mısır ilgisi var zaten bunlarda. Ama tabii asıl Helenizasyon İskender'le başladı. Çünkü doğrudan yönetmeye başladılar. Daha önce Mısır'da bunlar paralı asker falandı Yunanlar ya da tüccar tayfası falandı. O da dar bir delta bölgesinde bir. Mısır'ı fethettikten sonra İskender, ki savaşsız girdi, yani böyle bir çatışma falan yok. Yani Mısır zaten Pers yönetimindeydi. Bir yabancı idareden bir yabancı idareye geçti. Keza Arapların da biliyorsun Mısır'a gelmesi, öyle çok büyük bir direniş falan gene yok. O zaman da aynı şey yaşanacak. O zaman da işte Rumların idaresinden Helenlerin idaresine, işte Arapların bir yabancıdan gene bir yabancıya geçtik gibi bir bakış açısı var. Yani bir zaten milli direniş özelliklerini yitirmiş Mısır Pers yönetimi sırasında. Neticede Helenizasyon tabii ilginç bir konu. Çünkü bu o dönem insanlar Helenistik dönemde, kendilerini Helenistik dönemde yaşıyorduk demiyorlardı tabii ki.
Tabii.
İşte İskender'den önce etkilenme genellikle Mısır'dan Yunan'aydı. İskender'den sonra artık Mısırlılar Yunan kültüründen daha yoğun etkilenmeye başladılar. Helenistik dönemin biraz farkı bu aslında.
Hocam şimdi şöyle kabaca dediğine bir bakacak olursak, yani aslında bu Mısır'ın tarih boyunca dışarıdan gelen yabancı ve orayı yönetmeye talip olan yabancılara karşı dirençsizce teslim olup, ama ne yapalım zaten dünya malı dünyada kalır tarzında böyle bir kalenderlikle hani yaklaşıyor olmasıyla ilgili, hani sözünü doğrulamak adına söylüyorum. Hep böyle yani bütün tarih boyunca, yani Helenistikle birlikte arkasından Roma, sonra Bizans, sonra Sasani, sonra tekrar Bizans, sonra işte İslam halifeleri dönemi, ondan sonra Tolunoğulları, Abbasiler, işte ne bileyim Fatimiler, Eyyubiler, kim varsa artık hepsi böyle şey, has Mısırlı olmayan, Ama bir şekilde Mısır'ı dışarıdan gelip kendi kontrolü altına almış topluluklar. Hatta Osmanlı bile öyle yani, Mısırlı bir topluluk değil Türkler.
Kavalalı ailesi de öyle.
Adı üstünde Kavalalı yani.
Ya Mehmet Ali Paşa ve yani 1952'deydi galiba Hür Subaylar Darbesi, bu Cemal Abdülnasır'ın. Herhalde Cemal Abdülnasır'a kadar, 1952'ye kadar, yani bu bahsettiğimiz zamanlardan, Perslerden bu yana, evet, hep yabancı aileler tarafından, hükümdarlar tarafından yönetilmiş bir ülke. 2500 küsur yıl.
Neden hocam? Neden böyle bir savaşsızlık hali mi var? Yani böyle bir direnişe karşı koymayalım. Yoksa şey gibi, erken dönem Hristiyanlıktaki gibi Sezar'ın hakkı Sezar'a diyen bir anlayış mı var? Neden böyle bir şey?
Bunlar çok uzun bir dönem kapalı kalıyorlar. Bunu konuşmuştuk yani, bu ilk hanedanlar döneminden, yanlış hatırlamıyorsam işte Hiksoslara kadar falan. Bir 2000 yıl neredeyse başka bir dünya olduğunu bile bilmiyorlar. Dışarıdaki dünyadan bile habersizler. Bir de ilgisizler. Öyle meraklı da değiller yani, dış dünyaya keşifler falan öyle şeyleri yok. Ondan sonra bir Hiksos istilasıyla bir ilk defa Asya'da da bir takım halklar varmış. Bunu farkına varıyorlar. Bu 3. Tutmoses falan devrinde, 18-19. Hanedanlar devrinde bir Filistin'i, Suriye'yi bir fete çıkıyorlar. Yani bir dünya gücü olma iddiaları var o dönem. İşte Hititlerle falan savaşıyorlar. O meşhur Kadeş Anlaşması falan o dönem. Sonra tekrar içe kapanıp yani bir savunma pozisyonundalar. Böyle teknolojik açıdan falan da geriden takip ediyorlar. Bunları konuşmuştuk, dış dünyayı. İçe kapalılar yani, bir nehir uygarlığı olarak. Zaten şey diyorlar yani, sudan meselelerde konuşmuştuk bunu. Nehir uygarlıkları yerine deniz uygarlıklarını bırakırken bunlar arkaik bir antik nehir uygarlığı olarak kalmaya devam ediyorlar. Tutucu bir toplum aslında. Yeniliklere açık bir toplum değil. Ki senle sanat tarihi atölyeleri de yaptık. Hani 3000 yıl boyunca
adam aynı heykeli yapmışlar.
Aynı heykeli yapmış adam yani. Hiç şey değişmemiş. Şekil değişmemiş falan. Hangi firavunun hangi heykeli olduğunu biz bakarak anlayamıyoruz. Yani yazılı metin olmasa anlayamazsın. Çünkü aynı adamı yapmış hep. Neyse, bu Persler döneminde bu Psammitikos son hanedan işte devrilince Perslerin yönetimi, halk tarafından da birkaç böyle küçük isyan girişimi var, başarısız. Burada bunların kendi kendilerini yönetme tecrübeleri sona eriyor. Milattan önce 530'larda falan. Bir daha da hani 2500 yıl boyunca bu normalleşmiş bir duruma dönüşüyor. Dinsel inanışlarının bunda bir etkisi var mı? Olabilir. Çünkü eski Mısır, geçen bölümde de konuştuğumuz üzere, bütün antik uygarlıklar içinde bu dünyayı küçümseyip öbür dünyaya kendini böyle hazırlama ve öbür dünyayı, öte yaş, ölümden sonraki hayatı önemseme konusunda herhalde rakipsiz bu coğrafyada. Ya bu Asur, Babil falan, buralarda da hani din var ama onların dinleri, Hammurabi'nin, Urgakina'nın kanunları, dinsel yasaları falan hep yani %90 dünyevi biliyorsun aslında. Ya öyle Mezopotamya dinin uhrevi bir şey bulmak çok zor yani. Yani hep bu dünya üzerine onlar. Alacak, verecek, işte miras şudur budur. Eski Mısır öyle değil işte, o dünyayı boşlama, züht.
Bir kültür. De din galiba biraz daha, yani Mısır'a kıyasla söylüyorum, Mezopotamya'da biraz daha kişisel bir şey herhalde değil mi? Yani Mısır'a bakınca daha toplumsal, böyle hani doğrudan toplumun tamamını kapsayan, toplumun tamamının bir tek vücut halinde işte ibadetler, inanışlar, bilmem nelerle kuşatıldığı falan. Mezopotamya kadar hani böyle daha... İşte atıyorum mesela her ailenin bir tanrısı var Mezopotamya'da falan filan. Hani böyle daha küçük hücrelere bölünmüş halde gibi din denen yapıya. Ama burada daha böyle evrensel bir din. Hani bütün evreni, bütün kainatı yöneten tanrıların olduğu ve insanların onlara hizmet etmekle yükümlü olduğu bir hayat anlayışı var gibi daha çok Mısır'da sanki.
Hükümdar da daha tanrısal Mısır'da. Babil'de de var hani tanrı iddiasında krallar ama yani Mısır'daki gibi bu kadar güçlü değil yani. Bir kesintisiz devam eden bir durum. Bir de şöyle de düşün, mesela Hristiyanlık döneminde de keşişlik hayatının doğduğu yer Mısır aslında. Yani ilk böyle manastırlar, işte çöllere kaçmalar, inzivaya çekilmeler. Yani Galya'da ve İtalya'da öyle bir Hristiyanlık yok. Erken Hristiyanlık Galya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Küçük Asya'da daha yaşamın içinde bir din. İlk Hristiyanlar bu kadar kopuk değil hayattan. Tiyatroya da gidiyorlar, işte devlette vazife de alıyorlar, orduya da katılıyorlar. Ama Mısır Hristiyanlığı o da bir farklı. Yani gene o Mısır'ın kendi yapısından.
Tamam dur şimdi Hristiyanlığa gitme. Şeyden devam edelim. İskender eliyle Helenler idareci olarak Mısır'a geldiler. Mısır'ı ele geçirdiler. Firavunluğu devraldılar. Fakat İskender çok genç ölmüş bir adam olduğu için, bunu İskender bölümümüzde de konuşmuştuk. İskender çok genç öldüğü için ömrü Mısır firavunluğunun sefasını sürmeye yetmedi. Yani hatta İskenderiye'yi görüp görmediği bile şüpheli değil mi? Görmedi galiba hatta.
Görmemiştir canım. Kentin görmedi. Kurulma emrini veriyor. Ama yani o kent kurmak düşünsene bir nesillik iş.
Evet ama yani ne bileyim işte inşaatını minşaatını bile görmemiş olabilir deniyor yani. Hani ondan sonra İskender'in rahmeti rahmana yürümesinden sonra hocam İskender'in komutanları arasında büyük Makedon İmparatorluğu paylaşıldı. İşte bölgeye göre hangi komutanı, hangi askeri hakimse oraları onlar tarafından devralındı denebilir en kaba haliyle. Mısır'ı da bu Ptolemeios hanedanı olarak buraya yerleşecek komutanı devraldı. Şimdi bir de o ne denir? Ulan nasıl söyleniyor bu isim?
Batlamyus de kurtarken.
Batlamyus evet. Ama dur. Ptolemaios. Aynısını. İşte hocam kul kanadını görmeden ölmez derler. Sana söyleyemediğin kelimeler için dalga geçe geçe en sonunda sana dönüştüm. Neyse Ptolemaios'tan alıp devam edelim Roma'ya kadar.
Şimdi bu İskender'in generallerinden biri ve bildiğimiz kadar en entelektüel generallerinden biri. Yani İskender'in yaşamını bile bu yazıya geçirmiş. Zaten eleştirilir kendini çok ön plana çıkardı diye. İşte İskender tam çekilecekti de ben ikna ettim savaşmaya falan gibi ayrıntılar eklediği söylenir. İşte neyse bunun şeyi kayıp. Ptolemaios'un yazdığı tarih kitabı kayıp. Ama bu Plutarkoslar falan ondan yararlanarak, Arianos, Plutarkos gibi yazarlar ondan yararlanıyorlar. O sayede biz şeyleri biliyoruz yani Ptolemaios'un fragmanlarından haberdarız yani.
Abi gerçekten şu an çok kıskanıyorum seni. Yani sen karikatür bile diyemeyen adamsın. Nasıl bu kadar rahat Ptolemaios diyorsun? Bir daha desene.
O şey diyorlar ya hani Yunanca isimleri övüyor. İşte Arapça isimleri kızıyor ama.
Bir de onları söyleyebiliyormuş çünkü.
Evet o yüzden. Bir de şey demiş. Oryantalizmin böylesi. Ya oryantalist olsam Arapça isimlere hayran olmam lazım. Öyle oryantalist
olur. Ptolemaik dönem. Ha. Bunu neyse. Demeye çalışıyorum ha 10 dakikadır.
Ya sınavlarda falan belki de biliyor, bizi sözlü yapıyordu biliyorsun. Altan Çilingiroğlu rahmetli. Aha. Biz sınav olmuyorduk. Bak genç nesiller bunları belki bilmez. Öyle yazılı sınav falan yapmıyordu bizi. Koskoca
bizim tam tersi hocam yoksa. Şöyleydi. Eğer dersten yazılı sınavdan geçtiysen sözlüğe giriyordun. Yani gerçekten kendi bileğinin hakkıyla mı geçtin onu ispatlamak için bir de sözlüğe giriyordun.
Tabii canım öyle şey o koskoca bölüm başkanı kağıt mı okuyacak 500 tane akşama kadar. Getiriyordu bizi tek tek sıraya diziyordu böyle polis sorgusu gibi. İşte Zernaki Tepe nerede? Urartuların ilk 3 kralını say. Doğu Anadolu'daki demir çağı hüyüklerine örnek ver. Bazen de cevabı olmayan soru da sorardı. Mesela demir çağı hüyüklerine öyle yoktu o zaman. O Tilki Tepe falan işte demir çağı ya cevabı yok sordu.
Sen yok, böyle bizi tek tek odasına alırdı. Bir de böyle şey slide sorduğu için işte o slide makinesi çalışıyor odada. Sadece onun ışığı var. Karanlık bir oda böyle lan dayak yemeğe mi gidiyorsun? Tam sorgu odası gibi.
Yani o yüzden yanlış söylediğimiz zaman tabii puan kırılıyordu. Yani yeni nesil bu çileleri bilmiyor yani. Bilmiyor böyle var mı öyle yani şey yok artık. Hatta çoktan seçmeli soru diye bir şey yapıyor. Test yapıyorlar zaten. Cevabı orada sen seçiyorsun ya. Yani.
Yeni nesil okula bile gitmedi kaç sene ya pandemi yüzünden.
Ekrandan katılıyor mu katılmıyor mu bile bilmiyorum.
Yazık günah çocuklara.
Yani Yunanca işi böyle. Şimdi bu Mısır için bir avantaj tabii. En entelektüel generalin Mısır'ın payının ona düşmesi. İskenderiye gibi bir şehrin. Adam da zaten meraklı. Eski kültürleri şu buraya. İskender'e bir parlıyor. Yani 300 yıl 400 yıl boyunca. Benim bile yani böyle inanılmaz insanlar yetişmiş bir de çekmiş kendine. İşte Miletoslu, Efesoslu falan şeyler de oraya gidip yerleşmişler. Ve muazzam bir dönem yani hayranlık duyabileceğim bir dönem. İskenderiye'nin o altın yılları, parlak yılları. Hı hı. Mesela ne bileyim bu Eratosthenes var. Dünyanın çapını ölçen. 40 bin kilometre buluyor. Yani neredeyse böyle.
Büyüleniyorum Yunanca isimleri söyleyişinden.
Ya isimlere takılmaktan ne anlattığımı umursamıyorum. Şimdi düşünsene, büyülence şey dünyanın çapını ölçüyor diyor adam diyor. Bak şimdi gene altını çiziyor. Doğru bir şekilde hem de. Ya stadyon olarak ölçüyorlar tabii onlar. Ama şimdi kilometreye çevirdiğin zaman adam doğru ölçmüş yani. Muazzam bir şey. Düşünsene şimdi bile insanların neredeyse yarısı dünyanın yuvarlak olduğuna bile inanmıyor. Adam 2300 sene önce dünyanın çapını ölçüyor yani. Neyse doğru bir şekilde. Ne bileyim mi şey var, Erasistratos var mesela. Hekim o. İlk defa ameliyat yapmış hastaları. İskenderiye Tıp Okulu'nda bunlar. Onun bir tane arkadaşı var. Hierofilos'tu galiba. O ikisi. İki doktor bunlar. Bunlar galiba Küçük Asya doğumlu. Şimdi tam hatırlamıyorum ama hatta şey bile var aralarında. Böyle Assos, Pagaya, Biga. Yani bizim o taraflardan. Tabii bizim o taraflardan Exudoxios gibi biri vardı galiba. O coğrafyacıydı galiba. O Kızikoslu. Ama şeyde İskenderiye'de eğitim alıyorlar. Yani nerede doğdukları ayrı konu. Küçük Asya'dan gidiyorlar. Orada tıp eğitimi, astronomi eğitimi alıyorlar. Ve ilk defa ameliyat yapıyorlar. Canlı hastalar üzerine. Şimdi bunu yani şöyle anlatalım. Şimdi antik Mısır tıbbı çok iyiymiş gibi bilinir. Ama aslında Mısırlılar tıpta iyi değiller. Yani şöyle.
Mumyada iyiler.
Ha, ölü üzerindeki araştırmada iyiler. Mesela kan dolaşımını bilmiyorlar. Bilmeleri de mümkün değil. Kalbin gerçek rolünü bilmiyorlar. Bilmeleri de mümkün değil. Neden bilmeleri mümkün değil? Çünkü insanları
çalışırken görme şansı yok.
Ha, öldükten sonra açıyorlar insan içine. Yani insan vücudunu tanıyorlar. Organların yerlerini biliyorlar. Ama hiçbirini çalışırken görmüyorlar. O yüzden Mısır'ın vücut bilgisi, tıp bilgisi ölmüş insanlar üzerinden kurulmuş bir bilgi. Yaşayan insan üzerinden kurulmuş bir bilgi değil. Fakat bu açıdan da Yunan'dan ileriler, en azından vücut açıp bakıyorlar. Yunan'da bu da yok. Yani onlar mesela şey tıbbı, neydi o bizim Asklepios, işte Galenos, Hipokrates falan var ya. Onlar mesela hiç vücut açmadan bu sağlık, tıp, iyileştirme olaylarına girmiş kişiler. Yani bakıyor böyle suratına bakıyor adamın. İşte gözlerinin altı mor.
Bunun kara safrası artmış diyor.
Ha, dilini çıkar diyor. Aa de bakayım diyor. Dilini çıkar diyor. İşte bunun diyor bilmem nesi, hamama götürüyorlar bunları. Ter attırtıyorlar. İşte hacamat biraz yapıp kan aldırtıyorlar.
Her şey sinirsel diyormuş.
Müzikle tedavi falan filan. Kitap oku bol bol diyor. Yani onların tıbbı öyle yani. Hani Hipokrates dediğin adam da öyle yani. Şey yok. Kesme biçme yok onlarda.
Hocam doktorlardan sana şimdi kınama mesajı yola çıktı, geliyor yani.
Vallahi yapacak bir şey yok. Gerçek bu. Hani ne diyeyim? Hani dışarıdan gözlemle yani. Hani sen diyor gözünün altı morarmış. Yok işte dilin sararmış.
Taşa oturmaz, taş çeker falan diyor.
Böyle ya. Onların tedavisi bu. Bu yani Yunan tıbbı buydu. İşte ot veriyor, şifalı, kusturtuyor mesela, çok yaygın. Yani bir şey ilaç şey veriyor, ot veriyor. Neyse Mısırlı da vücut biliyor, fakat şimdi Yunan'ın da şu üstünlüğü var Mısır'a karşı. Mısır tıbbı insanları yaşama döndürmek için kullanmıyor. Mısır'daki tıp bilgisi ölmüş insanı öbür dünyaya hazırlamak üzerine.
Aynen öyle.
Yani yaşama, onlar da mesela hastalara verdikleri şeyler işte kurbağanın şusu busu, ortaçağ büyücüleri, o tür şeyler yani. Yani yılanın şu bilmem zehri falan filan. Yunan tıbbı ise bir şekilde beceriksiz de olsa hastayı iyileştirmeye dönük. Felsefesi o. Kurtarmaya çalışıyor yani hastayı. Yanlış da olsa, işte eksik de olsa, terlemeyle, şunla bunla. Amaç ama en azından o anlamda Hipokrates tıbbın babası. O doğru. Çünkü eksik de olsa, yanlış da olsa, tedavi açısından mantıksız şeyler de yapsa, amaç orada şey. Yani yaşama döndürmek.
Zaten şey değil mi hocam, modern tıbbın temeli olarak bu Hipokratik Galenik tıp deniyor değil mi?
Evet. Galenos geleneği. Roma'dadır Galenos daha sonra.
Ama o da yani Hipokratik tıp üzerine yani
tabii, aynı onlar.
Bir Hipokratçı hekim olarak hani Galenos da şey yapıyor.
Tabii yani onlar hastalığı en azından İşte cin çarptı, yok içine şeytan girdi, bilmem ne oldu gibi değil. Anlamaya çalışıyorlar. Bir kere hastayı hasta olarak kabul ediyorlar. Yoksa böyle lanetlenmiş falan filan. Yani geleneksel halk bakış açısı şey biliyorsun. Hani yaptı bir şey, Vardı ya bir eski televizyon bir kanalında garip garip diziler. Öyle buharlar arasında, sisler arasında elemanlar çıkıyordu.
Aa, şey sır kapısı.
Sır işte bir şey yaptı. Ondan yok işte birine böyle hakaret ediyordu. Bir kutsal
değeri. Kör oluyordu ondan sonra.
Bacağı işte sakatlanıyordu. Kör oluyordu. Hmm. Dili ters dönüyordu falan. İşte halk böyle inanıyordu. Onlar mantıken en azından yani bunlar hastalıktır. Yani mikropları falan bilmeseler de bunların hastalık olduğunu ve tedavi edilebileceğini savunmaları açısından evet tıbbın öncüleri ve iyileştirmeye çalışmaları açısından insan. Şimdi Mısır tıbbında böyle bir mantık da yok. Mısır lanete inanıyor. Mısır hasta, eğer bir hastalık varsa Mısır'da, işte veba, çıban, çiçek, bir şeylere günah işlemişsindir. Yani dinsel kafada ya Mısır, şey kafada yani, mistik kafada. Bir takım suç işlemişsindir, işte günah işlemişsindir. Ne bileyim, tanrılara karşı bir saygısızlık. Yani o yüzden işte böyle çıbanlanıyorsun, çiçek oluyor falan filan. Veba geliyor gibi. Orada öyle bir kafa var. O yüzden orada tıp yok yani mantıken Mısır'da. Yani şeyi tanımalarına rağmen, insan vücudunu tanımalarına rağmen felsefi olarak kafa şeyde değil. İşte bu Yunanlılar İskenderiye yerleşince Yunanlılar vücut kesmeyi biçmeyi Mısır'dan öğreniyorlar. Yani diseksiyon aletlerini falan ve felsefelerini de Mısır'a getiriyorlar. İşte bu sentezden bizim gerçek anlamda tıp doğuyor İskenderiye'de. Yani o Erasistratos, bu Hierofilos falan diye anlattığım doktorlar hakikaten hastaları içine açarak tedavi etmeye çalışıyorlar. Ameliyat ediyorlar yani. Ve işte kan dolaşımını keşfediyorlar. Beynin vücudun merkezi olduğunu, yani sinir sisteminin merkezi olduğunu keşfediyorlar. Çünkü orta çağdaki insanlar ya da antik çağda ne sanıyorlardı? Kalbi her şeyin merkezi, yani vücudu çalıştıran gücün kalp olduğunu sanıyorlardı. Ya da işte o, şimdi hatırlamıyorum. Sen de hatırlarsın, 4 tane temel sıvı, yok sarı safra.
Evet, 4 safra.
Ne o bir şeyler var ya. O ona dönüşünce şöyle oluyor. Bu buna dönüşünce böyle oluyor gibi. Böyle.
Onlarda şey var biliyorsun değil mi hocam? Kara safra denen şey. İşte böyle kara safra vücutta arttığı zaman işte melankolinin, mutsuzluğun ve bundan kaynaklı hastalıkların da arttığına inanılıyor. Kara anlamına gelen sözcük Arapçada savda olduğu için, yani bu hani şey vardır ya, hani Kabe'nin köşesinde bir gök taşı vardır. Hacerül Esved derler. Aswad, Aswad, yani oradaki o şey kara taş, en kara taş.
Daha kara değil mi? Esved.
Evet, evet.
Yani daha
Esved.
Da kara.
Esved, en
gibi
kara,
yani.
En kara. Ha. En kara.
Çoğu şey gibi, süperlatif evet. Gibi.
Süperlatif. En kara taş. İşte o Sauda da bir şey, onun feminen hali, müennes hali. Yani şey, kara sevda aslında kara kara demek, kara sevda dediğin zaman. Yani
şey, yani orada, anlatım bozukluğu.
Evet evet, orada şey, kara safranın artmasıyla sen sevdalı oluyorsun. Yani karan içindeki kara artmış oluyor falan filan. Böyle yorumlar var aslında bu şey, bu dört safra meselesinin çok ilginç tarafları var. Yani ben kaç sene önce bu Kafa Dergisi'ndeki yazarımdan birinde bir böyle bir sağlık bahsi diye bir şey yazmıştım. Orada anlattım. Hani şey, denk gelirse okuyabilir kıymetli dinleyenlerimiz. Çok ilginç ilginç hikayeleri var. Mesela sarı safra artarsa işte bilmem ne oluyorsun falan filan gibi böyle. Bu şey, insanın vücudunun dört sıvıdan, dört safradan meydana geldiği, organların bu dört safrayı üretmek üzere tasarlandığına inanılıyor. Eğer bu dört safra vücutta dengeli bir şekilde salgılanmazsa, vücuttaki safralardan birinin diğerleri aleyhine fazlaca artması yüzünden çeşitli hastalıklar baş gösteriyor. İşte sarı safra artarsa bilmem ne bilmem ne hastalıkları artıyor. İşte kara safra artarsa da bilmem ne bilmem ne oluyor falan. Şey gibi yani, işte dört temel element vardı hani şeyde, Cem Yılmaz'ın filminde tahta diyor ya.
Beşincisi.
Yani beşincisi tahta. Yani bu şeyi de, bu yani bu işte Mısır'la karşılaştıktan sonra, yani bu Hipokratik Galenik tıp Mısır'la karşılaştıktan sonra herhalde böyle şey, kıçınızdan safra uydurmayın falan demiş olabilir geleneksel tıpçılar yani.
Mesela bak, sen onları söylerken Mezopotamya'nın güneyine Araplar Sevat diyorlar. O da ormanlık bir bölge ya, sazlık, bataklık, koyu koyu anlamında kullanırlarmış. Gölgelik anlamında, o aklıma geldi. O kelimeyi kullanıyorlar.
Bir de şey var, Sudan var hocam, o da Sau'dan aslında. karalar diyarı diye onu Araplar dönüyorlar. Arap'lar dönüyorlar,
onu
bakıyorlar.
Onu konuşmuştuk sanki, bu ülke isimleri.
Onu ben şeyde de Babil Kulesi kitabında da yazdım. Çok ilginç yani, böyle bakıp lan burada da, bizden daha kara adamlar yaşıyor deyip oraya, o bölgeye karalar bölgesi demek falan, çok ilginç yani.
Ama eski Mısır sanatında zaten şimdi boya, renk çok kullanıldığı için şey ayırt edebiliyorsun. Mesela Nubiyalıları daha siyah yapıyorlar. Asyalıları, Hititleri daha sarı renkli yapıyorlar. İşte şeylerden ayırt edebiliyorsun. Geçen bir tanıdık arkadaş sordu. Ya bu Kleopatra dizisi yapmışlar mesela. Kleopatra siyahiymiş dizide. Ya bayağı böyle Afrikalı falan yapmışlar. Hani bu olabilir mi dedi. Yok, mümkün değil dedim yani.
Belki yanmıştır hocam orada hani yıllarca.
Ya, mümkün mümkün değil yani. Yani zenci siyahi falan böyle, şimdi şeyde Michael Jackson'da bir klibinde öyle göstermişti firavunları. Bir iki sülale var öyle. Bunu konuşmuştuk sanırım. Sudan, Nubya kökenli.
Ama bu Ptolemaik, bu sefer söyledim. Ha. Ptolemaik hanedanın Makedonyalı olduğunu biliyoruz yani. Bunlar sonuçta İskender'in komutanı adam yani. Makedonya'dan kalkmış oraya gelmiş.
Yani
Yunanlılar
onlar
yani.
Anca işte bir İngiliz turisti ne kadar kızarırsa işte Antalya'da, onlar o kadar o. Çünkü kendi aralarında evleniyorlar biliyorsun. Yerlilerle de evlenmiyorlar yani.
Kardeşleri
onlar
falan evleniyorlar abi.
Tabii baya baya kendileriyle evleniyorlar yani. Hani şeyle bile artık kardeş kardeş falan. O yüzden sarışın onlar, şey açık tenliler. Yani öyle şey Akdeniz esmeri bile değiller yani.
Hocam ben bu Kleopatra ile ilgili bir şey yazarken geçenlerde şeyi okudum. Bu şeyle buluşuyorlar ya Tarsus'ta.
Marcus Antonius'la.
Marcus Antonius'la gemisi yanaşıyor hocam şeye, işte Mersin sahillerine nereyeyse. Diyorlar ki gemisi limana yanaşırken lavanta kokusu gelirdi önceden. Çünkü bütün gemisi lavanta kokardı. Hani varın Kleopatra'nın nasıl koktuğunu siz hayal edin diye. Hani Marcus Antonius'un ona aşık olması çok doğaldı. Çok hani büyülenmesi çok doğaldı anlamında. Neyse, buraya kadar gelmişken biraz Kleopatra'dan konuşalım istersen.
Kleopatra işte bu Ptolemaios'un soyundan geliyor. Zaten
13.sünün kızı galiba değil mi?
Yani onları tabii bayağı Ptolemaios var. Bunlar pek şey gibi, Fransa'daki bu 14. Louis, 15. Louis, 16. Louis yani isim bulma konusunda kendini yormamışlar pek. Onlar gibi başka isimli bir hükümdar yok Helenistik dönemde. Bir de Kleopatralar var. O daha önce de konuşmuştuk. Hep unut, 6. Kleopatra değil mi?
7. galiba hocam.
7. mi bu? Meşhur olan yani. Yani
evet 7. evet.
O ilginç bir insanmış. İşte
çok ilginç bir kadınmış, evet.
İlk defa onu söyle konuşmuştuk seninle. Yerli dilleri öğrenen ilk hükümdarmış. Bunlar tabii Makedon, Helenik. Tabii bu Makedonca, bugünkü Slavların konuştuğu Makedonca değil. O da hep biliyorsun düzeltmek zorunda kalıyoruz o hatayı. O bir Helenik dil yani. Bir Helen diyalekti antik Makedonca. Yoksa bugünkü Slav Makedoncasıyla bir kesinlikle bir alakası yok.
Ama bugün de hali hazırda Yunanca'nın Makedon lehçesi yaşıyor. O yani Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde hala yaşıyor tabii. O kadar hani o Helenistik dönemdeki lehçe değildir muhtemelen ama.
Gene farklı bir Yunanca konuşuyor yani Makedonya bölgesi değil mi?
Yani şey gibi diyelim, işte bir ağız, bir şive gibi herhalde yaşıyor yani.
Yani bunlar hep Yunanca kullanırken ve yerel dilleri, yerli dilleri öğrenme gibi bir merak içinde değilken, ki bu Yunanlar için genel bir eğilimdir. Hemen hemen hiçbiri yerel dilleri öğrenmemiştir yani. Böyle bir merak içinde.
İngiliz olmadı. Gibiler ha.
Yani ya İngilizlerin bile en azından Sir William Jones'ları falan var. Bu Hindistan o büyük valilik zamanında oturmuş biraz, ne bunların dilleri de sözlük mözlük hazırlamış birkaç entelektüelleri var. Bunlar da hiç yok yani. Antik Yunan'da.
Yok, ben yani o düzeyde tarihi bir bilgi olarak söylemedim. Yani günlük hayatta tanık olduğum şey itibariyle. Yani hiç öğrenmeye hevesleri olmadığı gibi yetenekleri de yok bence. Yani hiç böyle hiçbir şey doğru dürüst telaffuz edemiyorlar falan. Yani
doğru
falan.
Söylüyorsun canım. Mesela Hindistan'da 50 bin 100 bin kadar İngiliz yaşıyordu. Şey kolonyal dönemde. Kaç tanesi 3-5 Hintçe kelime öğrenmiştir?
Hemen hemen hiçbiri biliyor mudur acaba?
Ya hiçbiri öğrenmemiştir yani. Gerek görmemiştir. Bunlarda da böyle bir hava var yani. Helenlerde de. Bir de egemenler yani. Yani niye öğreneyim ki? Lan o benim dilimi öğrensin, o şey var. Ama Kleopatra bir 6-7 dil öğrenmiş 9 diyorlar.
9 tane biliyormuş hocam. 9.
O kadar mı? Aramice yok işte.
Yani
Kıptice.
O şey Nubiyalıların bilmem nelerin dillerini falan da konuşuyormuş. Şey Latince konuşuyormuş zaten.
Şey Romalılarla Latince konuşmuş değil mi? Geldiği
tabii,
zaman.
Tabii. Tabii tabii.
Buna da Sezar diyoruz. Sezar deyince böyle yani Kaiser dememiz gerekiyor ama ne yapalım artık.
Sezar deyince daha romantik bir isim oluyor değil mi? Böyle daha böyle yani ailenin karşısına çekilmeden çıkarabileceğim bir beyefendi adı gibi oluyor böyle ya Bay şey, Sezar.
Şimdi Kaiser diye burada konuşsak diyecekler ki yani bir ukalalık yapıyor falan gibi. Şimdi hani Sezar diye. O etkilenmelerin bir sebebi bu. Çünkü yabancı dil bilen kadına pek değil herhalde hiç rastlamamışlardır. Yani hem Sezar'ın hem de Marcus Antonius'un Kleopatra'ya böyle aşık olmasının sebebi. Yani çok güzel değil diyorlar Kleopatra için. Yani böyle kendi çağının güzellik anlayışı içinde. Ama çok etkileyici bir kadın. Otorite sahibi bir kadın. Ve bu tabii bir Romalı için çok ilginç bir şey. Çünkü niye? Bir Romalı bir kadına dükkan bile emanet etmiyor. Roma'da çok katı, çok ataerkil bir dünya Roma dünyası. Siyasette kadınlar hiç yok.
Keza Yunan da öyle.
Evet Yunan da öyle. Yani muhtar bile olamaz cümlesini analım. Şeyde öyle değil. Doğuda mesela Asur'da da kraliçeler falan var ama Mısır'da bunu herhalde konuşmuşuzdur şimdi Mısır'dan bahseden. Kraliçeler konuşmuştuk galiba. Geleneksel böyle bir kraliçeye alışık bir ülke Mısır. Fakat işte bu Yunan-Roma dünyasından gelen bu ataerkil tiplemeler kadının yönettiği bir ülkeyle hem de büyük, zengin, güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Yani kıyıda köşede bir küçük bir ülkeden değil. Şaşırıyorlar ve saygı duyuyorlar. Biliyorsun bu ataerkil zihniyette hani böyle kadınla karşı küçümseyici bakış açısı vardır ama otoriter bir kadın karşısında da bir anda böyle ne yapacağını bilemez.
Sıçırtır yani.
Ha, evet yani alışık olmadığı için ikisi de ciddi olarak kapılmış yani. Marcus Antonius zaten eğer anlatılanlar yazılanlar doğruysa Plutarkos'tan falan öğrendiklerimiz hani aşk Rönesans'ta doğdu falan deriz ya biz genelde tarihte aşıkta öyle değil yani baya baya.
Aşk Bodrum'da yaşanıyor.
Ya onların şeyi var ya işte Kleopatra kumsalları falan var ya bizde. Neredeydi o gene Tarsus'ta mıydı? Antalya'da mıydı bir yerde? Kum getirmiş falan derler hatta. Hani oraya özel kendi kumunu da getiriyormuş falan buluşmak için Marcus Antonius'la buluşacağı zaman. Ben de şey düşünürdüm. Ya bunlar ne aşkı yani bunların çıkar birliği vardı. İşte Augustus'a karşı, Octavius'a karşı daha doğrusu o dönemki adıyla savaşırken mecburen bir ittifak kuruyorlardı falan diye düşünüyordum. Fakat okudukça hayat hikayelerini...
Derken setteki arkadaşlık aşka dönüştü falan.
Gerçekten yani şimdi öyle diyorlarken Kleopatra'nın öldüğü dedikodusuyla adam savaşın o Actium savaş deniz savaşı mı neydi? Savaşın evet, ortasında Marcus Antonius yani neredeyse böyle
savaşı kazanacak. Kaybediyor. Hatta yani Roma iktidarını kaybediyor yani o savaşı kaybedince.
Kleopatra'nın gemisi çekiliyor yani öldüğünü düşünüyor. Yani bir şey oldu da geri çekildi sanıyor. Onunla yani onsuz bir dünyada yaşayacağım ama dünya egemenliğini boş günü falan. Bir Romalı siyasetçi için zaten çok enteresan bir olay.
Tabii.
Askerleri de çok kızıyormuş zaten Marcus Antonius'a. Yani bir kadının işte yörüngesine girdi. Bir kadının emri altına girdi diye falan.
Hanım köylü oldun diye.
Evet. Octavius'a karşı iç savaşı kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri bu Kleopatra olayı derler tarihçiler. Çünkü o dönem bir Romalı politik dünyasında bir erkeğin böyle yani Antonius gibi erkeğin bir kadınla bu kadar siyaseten ortaklaşması çok
imajını da zedeleyen bir şey değil mi hocam?
Tabii, tabii çok yadırganan bir konu.
Ama tabii bu dönemde Marcus Antonius'la olan bu muhabbetlerinin, bu sevdalı hallerinin bir avantajı şu olmuş. Marcus Antonius özellikle Anadolu bölgesindeki bütün kütüphanelerde ne var ne yoksa her şeyi toplayıp Kleopatra'ya hediye etmiş. Hepsi İskenderiye Kütüphanesi'ne taşınmış kitapların. Ha, yani son tahlilde iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilmiyorum tabii İskenderiye Kütüphanesi'nde kaybettiğimiz için ama Anadolu'da hiçbir şey bırakmamış yani onu biliyoruz. Peki hocam şeyi de hallettik diyelim. Kleopatra ve Ptolemaios hanedanını da hallettik diyelim. Ardından Roma geldi. Aslında bu da bir yanıyla şeyin bir parçası. Yani Kleopatra anlatısının da bir parçası. Çünkü Sezar'ın Kleopatra ile bir çocuğu olduğu hatta küçük Sezar anlamında bir adı vardı.
Neydi?
Kayserion. Ama gerçekten onun çocuğu mu değil mi falan filan o işler de biraz karışık galiba.
Ya değil diyen de Octavius ama. Yani Sezar'ın yeğeni anladım, kendisine bir rakip olarak
hak iddia etmesin
diye. Öldürtüyor zaten onu.
Anladım. Biraz da Mısır Roma'sından Roma Mısır'ından bahsedelim. Sonra da Bizans derken artık İslam dönemine geçelim diyorum.
Yani Roma Bizans döneminde çok uzun bir dönem. İşte Kleopatra'nın intihar etmesiyle.
Ama çok parlak bir dönem değil herhalde değil mi?
Ya ama yavaş yavaş yani o sönmeyi görüyorsun. Ama ilk 2-3 asır boyunca gene de İskenderiye Kütüphanesi, o Serapion Tapınağı falan o gücünü koruyor. Gene Filon diye biri yetişiyor. Filon da büyük bir insan yani. Hani Yahudi Mısırlı. Ama Helence yazan, Helence düşünen, Helen felsefesiyle, kültürüyle yetişmiş biri. Yani mesela İskenderiye'de büyük bir Yahudi topluluğu da var. 50-60 bin kadar. Kozmopolit bir kent. Ne bileyim daha sonraki mesela Hipatya, işte Hipatya ne zaman öldürüldü? 390'lar falan olması lazım. Belki 400 yılların başıdır. Yani yüzlerce sene İskenderiye'de, ki ben şimdi şeyleri hatırlayamıyorum. Mesela Hiparkos İskenderiye'de yaşadı mı? O Aristarkos falan, bunlar kim, işte dünyanın döndüğünü söyleyen, güneşin bizim etrafımızda değil bizim güneşin etrafında döndüğümüzü söyleyen kişiler, bunlar İskenderiye okulundan hep yetişmiş insanlar. Bazıları Roma devrine denk geliyor. Yani birdenbire Roma geldi ve İskenderiye'nin işte o feneri söndü gibi bir sonuca varamayız. Ama yavaş yavaş Roma hakimiyetini genel olarak Akdeniz'e zaten o düşünsel atmosfer sönümlenmeye başlıyor, yani gerilemeye başlıyor. Yani bu ne kadar Romalıların kabahati, ne kadar genel dünyadaki gidişatın etkisi, ona bakmak lazım. Ama genelde tarihçiler bundan Hristiyanlığı mesul tutarlar. Yani Hristiyanlık yayıldıkça Mısır'da bu işte araştırmaya, öğrenmeye, bilimsel çalışmalara olan ilgi azaldı derler. Bir de tabii sadece Hristiyanlık demeyelim ona. Isis kültü, mistik hareketlerin, tarikat, Orfeusçuluk, Mısır bir de bunların da ülkesi. Bunlar güçlendikçe hani bu dünya boş. Şimdi Roma dünyasında iki tür insan tipi çok ön plana çıkmış. Artık yapacak hiçbir şey yok. Yenecek düşman kalmamış. Bir Pax Romana devri gelmiş Augustus'la birlikte. Yani insanlık varabileceği en yüksek noktaya ulaşmış. Bunu hissediyorlar. Bir takım insanlar işte ne yapıyorlar? Vur patlasın, çal oynasın, işte eğlenceler, gladyatör dövüşleri falan, böyle bir dünya başlıyor. At yarışları, bu İskenderiye'de de çok yaygın. Bir grup insan ise ne yapıyor? Mistik tarikatlar, işte züht hayatı, buna yöneliyor yani. Ha, ikisi de aslında bir kere dünyaya geldik, yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Öbürü de öbür dünyaya hazırlanalım diye bu dünyanın reddi doğuyor. Her halükarda insanlar artık bilim, matematik, felsefe, bu tür branşlara olan ilgilerini yitiriyorlar. Yani Roma'da yaşanan bu.
Peki Roma nasıl Hristiyanlaşıyor yani özet haliyle?
Yani bu tabii kuşaklar süren bir olay ama Mısır'ın Hristiyanlaşması işte 300'lü yıllarda çok ivme kazanmış ve çok katı bir Hristiyanlaşma. Yani şimdi Hristiyanlık tabii yöreye göre, bölgeye göre Hristiyanlık tavırları farklı. Mesela Küçük Asya'daki Hristiyanlık hiçbir zaman Mısır'daki kadar katı değil benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Gerçi burada da istisnalar var. Mesela bizim bu Kapadokyalı kilise babaları, o Gregoriuslar, Nazianuslar falan var ya, Basileuslar falan. Onlar da bayağı şeyler, sertler yani dünya görüşleri açısından. Ama Mısır'da bir Aziz Kiril vardır örneğin. O ve onun ondan önceki Patrik, ondan sonraki İskenderiye Patrikleri falan çok katılar. İşte ne bileyim, kadınlar işte sokağa çıkmamalı, yaşamdan dışlanmalı, bilimle ilgili bütün çalışmalar şeytanidir. İşte dünya ile ilgili, astronomi ile ilgili vesaire bütün bunlar, bu kitaplar gereksizdir. Yani düşünsene Strabon bile bir dönem, o Strabon, Ptolemaios'un kendisi, bak bu başka bir Ptolemaios, yani Batlamyus olarak bilinen Arap dünyası. O da mesela İskenderiye okulundan yetişmedir, coğrafyacı. Bütün bunları ya yasakladılar, ya ihmal ettiler, kaldırdılar, gereksizleştirdiler. İskenderiye Kütüphanesi gerçi Sezar döneminde yanlışlıkla bir yangında yok oldu deniliyor ama o Sezar'ın şey ilk gelişi, Mısır'a ilk gelişinde bir yangın çıkıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin önemli bir kısmı orada yandığı söyleniyor. Ama senin dediğin gibi o yangından sonra Marcus Antonius o eksiği şeyle kapatıyor. Pergamon'dan, işte Küçük Asya'dan topladığı kitaplarla kapatıyor. Fakat daha sonra asıl zararı bu Hristiyan fanatiklerin, paraboloani diyor onlara, böyle onların verdiği söyleniyor. Yani kütüphaneye, işte Serapion Tapınağı'na, daha çok yani İskenderiye Kütüphanesi'ndeki büyük yangınların, yağmaların bu Aziz Kiril kışkırtmalarıyla Hristiyan fanatikler tarafından yapıldığı iddiası da var.
Tamam, Roma meselesi ve Hristiyanlığa yayılması meselesi üzerine de böyle konuşmuş olalım. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum süreyi, hani idareli kullanmak açısından. Sonra Bizans dönemi var. Bizans dönemi de bence Mısır'ın çok parlak, yani bütün Mısır tarihine dönüp baktığında çok parlak sayılacak bir dönem değil. Yine hep böyle uzun çağlara yayılan bir çöküşün aşamalarından biriymiş gibi geliyor bana Bizans. Ondan sonra da zaten İslam uygarlığı başlıyor ve Mısır'ın hızlı bir şekilde Araplaşması dönemi başlıyor. Bunları böyle bir kısaca geçelim istersen hocam.
Sokrates Skolastikus diye bir tarihçi var. Sozomenus diye bir tarihçi var. Yani Bizans dönemi için kaynaklar bunlar. Bunlardan okuduğumuz şu. 4. 5. yüzyıllarda, yani Roma artık Hristiyan bir imparatorluk haline gelince, yani Bizanslaşınca diyelim, bütün bilimsel çalışmaların durduğu, hatta o meşhur kadın bilim insanı var ya, Hipatia, onun işte öldürülmesiyle çağdaş bir olay bu. O dönemden sonra Yahudilerin örneğin topluca İskenderiye'den sürülmesi olayı var. Mallarını el koyuyorlar vesaire. Yani Hristiyan olmayan kimsenin, pagan, Yahudi vesaire artık İskenderiye'de barınamadığı bir döneme geçiliyor ve o eskiden bizim anlattığımız işte kozmopolit kültür, karşılıklı tartışmalar, kültürlerin birleşmesinden doğan sentezler falan, bunların hepsi bitiyor. Yani artık Serapis tapımı gibi Mısır'a özgü bir kült bile yok ediliyor. Yani tapınaklar falan kırılıyor, dökülüyor. Neyse, bunlar çokça anlatılmıştır. Filmlere de konu olmuştur. Agora diye bir film var. Güzel bir filmdir tarihsel açıdan. Yani tavsiye edebiliriz. Yani Bizans için artık burası Mısır kültürel üretim açısından çok önemli bir yer değil. Sadece işte buğday üreten, yüksek oranda vergi alınan bir bölge. Araplar geldiğinde de sanırım 630'lar olması, 640'larda geliyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü bir dönem arada bir Sasani, Pers ya İran işgali var Araplardan hemen önce. Bir 10 yıl kadar falan İran yönetiminde kalıyor Mısır. Ardından hani sen söyledin onları, Heraklios geri alıyor Mısır'ı. Ama bu sefer de Araplar geliyor. Araplar geldiğine yerli halk Arapları desteklemiş. Arapları kurtarıcı olarak gördükleri de iddia edilir. Niye? Çünkü bunlar monofizit kilisesi ya. Kıpti kilisesi. Rum Ortodoks kilisesini, Bizans kilisesini düşman olarak görüyorlar. İşte İskenderiye Patrikliği ile İstanbul
ortak bir düşmanları olmuş oldu böylece. Yani
arasında gerilim var. O yüzden diyorlar ki ya bizi Rumlar yöneteceğine Araplar yönetsin dahi, Araplar hiç olmazsa bizim mezhebimize karışmıyor diyorlar. Hani gene vergimizi veririz, en azından dinimize karışmıyor diyorlar.
En kötü ne olabilir ki falan demişler yani.
Böyle yaklaşmışlar çünkü zaten kötü bir yönetim altındalar. Helenleri sevmiyorlar, yerli halk, yerli Hristiyanlar. Araplar da biz akrabayız falan demişler. Ben bunu Fütuhul Buldan'da falan yazıyor bunlar. O fetihler kitaplarında yazar. Araplar demişler ki Romalılar, yani Bizanslılar yabancıdır. Halbuki biz akrabayız. İşte falan filan Nuh'un şu oğlundan, bu oğlundan. Gerçekten de hani sen daha iyi bilirsin bu Sami dilleriyle, bu Kıpti Hami diller arasında herhalde uzak da olsa bir akrabalık var herhalde.
Tabii. Olmaz olur mu?
İşte Mısırlılar şey diyor, aynen verdiği cevap şu. Evet ama bu çok uzak bir akrabalık diyor. Fakat gene de Arap yönetimini tercih ediyorlar. Çünkü işte Roma'dan ve Bizans'tan memnun değiller. O yüzden bir isyan, bir direniş, bir şey yok. Ve bundan sonra biz çok enteresan bir şekilde çok kalabalık bir ülkenin az sayıda işgalci tarafından kültürünün özümsendiğini, değiştirildiğini görüyoruz. Yani Mısır birkaç yüzyıl içerisinde artık Kıptice, Yunanca işte konuşulmayan, sadece Arapça konuşulan bir ülkeye dönüşüyor. Galiba Kıptice 1600'lere kadar konuşulmuş ama 1600'lerden sonra artık bir ölü dil haline gelmiş. İşte sadece ne şimdi? Kiliselerde herhalde kullanılan bir dil değil mi Kıptice?
Hocam Kıptice'yi de bir kere daha hatırlatalım istersen. Daha önceki bölümlerde konuştuk ama bu eski Mısırca dediğimiz dilin, yani işte sonraki nesillere ve sonraki nesillere tevarüs ede geldiği, dönüştüğü hal aslında. Yani aslında Kıptice dediğimizde en eski, atası en eski Mısırca olan o dil silsilesini kastediyor oluyoruz. Yani ne oradaki Arap dili, ne oradaki o bölgede konuşulan işte Arami dilleri, şunlar bunlar, Yunan dilleri, Roma dilleri falan filan. Hepsinden farklı olarak Mısır'ın kendi öz ana dili denebilecek dil. Ama bugün artık bir azınlık dili sadece.
Ama bilimsel açıdan çok önemli bir dil. Çünkü o Şampolyon kuşağı hieroglifleri çözerken Kıptici anahtar dil olarak kullandılar. Onun üzerinden tahminler yürüterek eski Mısırca çözdüler. Bir de şu avantajı vardı Kıptice'nin, Bizans dönemindeki Kıptice'nin. Artık Yunan'dan alınma bir alfabe kullanıyorlardı. Sen hatırlarsın, o Yunan harfleriyle kendilerinin ekledikleri bir harflerin bir karışımı değil mi? O Kıptice yazısı.
Evet, evet.
Orta çağda,
evet.
Bizans döneminde. Ama şu avantajı var. Çünkü eski Mısır yazılarının hepsi sessizler üzerine kurulu yazı sistemiydi. Yani sesli harfleri nasıl okunduğunu biz bilmiyorduk. Fakat bu Kıpti yazısı sesli harfleri de içerdiği için, Yunanca'dan tevarüs edilen, alınan birçok kelimenin nasıl okunduğuna dair bize güçlü tahminler sundu. O yüzden eski Mısır yazısının çözülmesinde anahtar rolü oynamış önemli bir dil olarak kullanıldı. Bu Arap döneminde ilk yüzyılları hakkında, yani Mısır'ın işte Amr bin As falan fethediyor, öyle hatırlıyorum. Yani Araplar için Kuzey Afrika'ya geçişin, oradan da ta işte Cebel-i Tarık'a kadar yürüyüşün bir anahtar ülkesi oldu. Emeviler döneminden sonra benim hatırladığım o dönem, işte Abbasiler zamanında Mısır Şiilerin kaçıp yerleştiği ve orada bağımsız bir krallık kurdukları, yani Fatimi hanedanlığına sahne oluyor. Fakat halkın büyük kısmının hani hiçbir zaman Şii olmadığını, genelde Mısır'ın yani Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Daha sonra da işte Türklerin, bu kölemen olarak getirilen, memlük olarak getirilen Türkler Mısır'da hakimiyet kuruyorlar. İşte Tolunoğulları, Ahmet bin Tolun'du galiba, İşitler işte sonra Çerkez ve Türklerin sırayla yönetime geçtikleri Memlük dönemi var. Bu dönem yani bilim uygarlık açısından, mimari açısından falan güçlü bir dönem. Ben severim yani Memlük sanatını, minyatürlerini, mimarisini. Kendine özgü bir cami tipleri vardır. Biliyorsun onların böyle uzun köşeli minareleri ve şey derler, o İskenderiye Deniz Feneri'nden örnek alınarak o minarelerin yapıldığı iddia edilir. İskenderiye Feneri'ni şeyler görüyor çünkü. Ondan eminiz, Arap minyatürlerinde fener hala duruyor. Depremlerle falan yıkılmış sonra da. Ama yani bilimsel olarak çok büyük bir ilerleme var mı? Yani ilk erken İslami dönemde, yani benim bildiğim çok böyle yetişmiş düşünürler falan yok. İşte bir İbni Meymun vardır, Maymonides, Mısırlı Yahudi filozof, o var. Ya yani onun dışında ben böyle erken İslami dönem Mısır'ında böyle birkaç böyle tıbbi şeyler var. Yani tıp geleneği kaybolmamış Mısır'da. Ama hani böyle ortada çok güçlü bir kültürel miras o dönem için bilmiyorum. Belki de
Maymonides Yahudi dini inancatta, yani günümüzde Yahudiliğin inanç sisteminin standartizasyonu açısından çok önemli bir isimdir ama. Yani o kafası karışanlar için rehber, kafası karışıklar için rehber diye çevirebileceğimiz bir kitabı vardır Maymonides'in, yani İbni Meymun'un. Bütün Tanah'ı, yani o işte Tevrat ve Zebur diye bizim bildiğimiz o kitabı, yani hem Musa'nın kitaplarını hem sonraki peygamberlerin kitaplarını tarayarak Yahudilik inancının 613 temel inanç konu başlığını çıkarır ve bu 613 maddelik inanç listesine uyanın, bizim kültürel algımıza tercüme edecek olursam, takva sahibi bir Yahudi olacağını söyler ve hala geçerlidir o, yani Tevrat'ın içinden çıkardığı 613 maddelik kanunlar. Bunlara hatta Maymonides kanunları derler. Bu açıdan çok önemli bir adam tabii. Aynı ölçekte bir İslam düşünürü, bir İslam işte mütefekkiri, işte müçtehidi falan çıktı mı bilmiyorum hani o dönemde, ama Maymonides Yahudilik için çok önemli bir adamdır. Hala da çok önemlidir. Hatta Rambam derler şeyde, Yahudiler ona işte Rabbi Moshe ben Maymonides. Ben maymun mu? Ben Maymonides mi? Çok önemli bir adamdır yani.
Ya bu Müslümanlar açısından ilginç ama, yani işte mesela ya Endülüs'ü düşün, işte İbni Rüşd yetiştirmiş, İbni Tufeyli yetiştirmiş, Endülüs gibi çok daha var. Kuzey Afrika'da, o Tanca'da, Tunus'ta işte o İbni Haldunlar falan çıkmış. Orta Asya'da zaten Farabiler, İbni Sinalar, yani saymakla bitmez. Yani ama böyle Mısır'da yani bunlarla denk, yani Müslüman dünyadaki diğer bu isimlerle denk biri bilmiyorum. Yani belki de ben bilmiyorumdur. Hani bizi dinleyenler o şeye yazabilirler, çizebilirler, itiraz edebilirler. Hani şu vardı, bu vardı. Yani şeylerden bahsetmiyorum. Böyle fıkıh alimleri, hadis derlemecileri falan, onlar var tabii Mısır'da da. Yani böyle İslam felsefesine böyle özgün bir ekol yaratmış falan filan. Böyle yani Mısır kadar kalabalık, güçlü ve kentleşmiş bir, mesela Kahire'nin yükselişi İslami dönem. Kahire yoktu zaten. Ustad falan. Bunlar hani şey zamanı, Müslüman zamanda yükselmiş kentler. Mimari açıdan, sanat açısından bir eksiği yok. Çünkü çok güçlü küfi yazı geleneği falan, Mısır sanatı güzeldir. Yani İslami dönem ki Fatimi sanatı, mesela tasvirler vardır. Günah mı sevap mı diye tartışılmasına rağmen yapmış yani. Tasvir sanatı devam ediyor. Fakat hani dediğim gibi bir böyle... İbni Rüşd ya da Farabi, işte hatta Gazali vesaireler gibi bunlara denk bir şey ben gerçekten bilmiyorum. Bilmiyor da olabilirim ama hiç dikkatimi çekmedi. Yani bu açıdan Mısır sahip olduğu potansiyeli Müslüman dönemde sanki böyle değerlendirememiş bir ülke gibi geliyor bana.
Hocam yine süremizi epeyce doldurduk. Yani şöyle bir şey var. Öyle zannediyorum ki Osmanlı Mısır'ı, Britanya Mısır'ı ve hani modern Mısır'ı konuşacak zamanımız kalmadı. Ama yine de hani böyle medhal niyetine böyle bu konular hakkında söylemek istediğim bir iki satır bir şey varsa onları alalım, ama hiç böyle derinlemesine nüfuz ettiğin bir şeyler için zamanımız yok yani.
Onları şöyle bırakırız. Üçüncü bir program yaparız. 1798'de Napolyon orduları Mısır'a girdi. Bu çok önemli bir olay. Biz bunu modern Orta Doğu tarihinin başlangıcı, yani simgesel bir tarih olarak kabul ederiz. Yani öyle anlatılır genelde tarih, yakın çağ tarihçiliğinde. Çünkü ilk defa bir Orta Doğu ülkesi batıdan gelen modern bir orduyla karşılaşıyor. Yani Haçlı seferleri falan da geldi. Yani Haçlılar Dimyat'ı ele geçirmeye çalıştılar, Mısır'a akınlar yaptılar ama onlar Mısır'dan daha geride, daha fanatik, daha ilkel bir kültürü temsil eden fetihçilerdi. Fakat Napolyon öyle değil. O bir geldi ve her şeyi değiştirdi. Bütün baştan aşağı Orta Doğu bakış açısı, Arap milliyetçiliğin ortaya çıkması, Mısır vatanseverliği kavramının ortaya çıkması, Osmanlı'nın ve onun yerel, sonradan Hidiv adını alacak valilerin, memlüklerin vesairenin zayıflığı ortaya çıktı. Yani onları öyle bir şey bölüm yaparız. Osmanlı Mısır'ından İşte Fransız işgaline, oradan da Britanya hegemonyasına doğru giden ve günümüz Mısır'ına doğru ilerleyen bir üçüncü bölüm şey tamamlayıcı olur yani bu konuda.
Hocam o zaman çok magazin bir konuyla bitirmek istiyorum. Türk tarihinde üç hilalli bayrağın hiç bulunmadığı, ancak üç hilalli bayrağın 1882'den itibaren, herhalde bu Britanya dönemine denk geliyor yanlış bilmiyorsam.
1881 yılında Mısır Britanya'nın böyle koruması altına girdi. Protektorası oldu.
Orada Britanyalılar geldikten sonra Mısırlılara ya da Mısırlıların benimsediği diyeyim bayrağın 3 hilal içerisinde 3 5 köşeli yıldız şeklinde bir Mısır bayrağı benimsendi ve bunun da 1922'ye kadar kullanıldığına dair bir şey okumuştum. Bu magazin soruyu kucağına bırakıyorum hocam. Yani Türk tarihinde 3 hilalli bayrak var mı, yoksa bu Mısır'daki bu bayraktan mı çıktı bütün bu 3 hilal efsanesi?
Şimdi Türk Tarih Kurumu'ndan basılmış bir kitap var. 20-30 yıl olmuştur basılı. Yazarını hatırlamıyorum. Orada Türk bayrağının tarihi, gelişimi vesaire. Şimdi böyle bir resmi bayrak bizde batılılaşmaya kadar yoktu zaten. Yani işte Osmanlı'nın bayrağı şudur ya da budur diye bir şey yoktu. 19. yüzyıl sonlarında netleşmiş, resmileşmiş bir şey bu. Tıpkı resmi marş olmaması gibi. Yani
Tanzimat'la bir... hatta değil mi hocam?
Tabii. Abdülmecit devrinde ilk defa bir marş besteleniyor. Fakat o dönem şey, her padişah, pardon, 2. Mahmut'ta bir marş besleniyor. Mahmudiye Marşı. Her padişah değişinde resmi milli marşı değişiyor. Çünkü o bir devletin, ülkenin marşı değil de bir padişahın marşı gibi anlaşıldığı için. İşte Mecidiye, Hamidiye öyle gidiyor. Reşadiye, Carçurt. Neticede bu bayrak kitabında da şöyle Osmanlı'nın kullandığı bir 70-80 tane sancak var. O 3 hilalli sancak donanmanın kullandığı bir sancak tipi. Onu ben hatırlıyorum o kitaptan. O 3 hilalli sancak var. Kırmızısı var, yeşili var. Aylar tam böyle şimdiki gibi böyle içe doğru kapanıp şey değil, daha böyle kavun dilimi gibiler. Fakat bu o bayrak var. O kitabı inceleyenler şunu da görecektir. Ay yıldızı bayrağın kökenleri simgenin
Bizans.
Şeye kadar gidiyor.
Ya Sümerlere kadar gidiyor da.
Sümer ya resmi bir mesela sikkeler üzerine resmi Sassanilerde falan da var. Hı-hı. Sassani şahlarının şeyinde böyle taçlarında ay yıldız simgesi vardır. Pers'ten Müslümanlığa, Müslümanlıktan da yani herkese yayılmış.
Hocam bir de, şöyle bir ek yapayım yani senin sözün üstüne söz olmaz ama bu Bizans'ın Konstantinopolis bayrağının yukarı doğru bakan açık bir hilal ve kucağında 8 köşeli hatta köşelerin ucularında böyle küçük yuvarlaklar var. 8 köşeli bir yıldız olduğu biliniyor. İlk kez 3. Selim döneminde bir Osmanlı bayrağı kullanıldığı varsayılıyor ve bu bayrağın da aslında 3. Selim'in İstanbul'un hükümdarı olması hasebiyle İstanbul bayrağı taşımak istemesinden kaynaklandı ve bu bayrağın zamanla Osmanlılarca benimsenmesi yani Osmanlılarca dediğim hani sokakta kimse Osmanlı bayrağıyla gezmiyordu da yani idari yönetici elit için söylüyorum bir sancak gibi kullanılmaya başlandı. Aslında bu ay yıldızlı bayrağı bizde kullanmanın geleneğinin biraz şeye dayandığı, o Bizans'ın Konstantinopolis bayrağına dayandığına dair bir şeyler okumuştum ben de.
Ya olabilir. Yani biliyorsun bu simgelerin İran ya da Bizans'tan kaynaklandığına dair iki farklı görüş var. Bir de mesela bu eski Mısır'ın krallık bayrağı da yani Kral Faruk falan vardı ya bunların. Cemal Abdülnasır'dan önce. Onların bayrağı da Türk bayrağı gibiydi. İki hilal tek yıldızlı galiba o. O böyle şaşı bak şaşı gibi oluyorsun. Yani tam böyle Türk bayrağı gibi de değil. Tam ona benziyor falan. Ya bu ama 19. yüzyılda artık herkesin bir bayrağı var yani Avrupa'da. Bizim de bir resmi ve tek bir bayrağımız olsun mantığının bir sonucu. Yoksa Osmanlı'da kullanılan çok çeşitli flamalar, sancaklar var. Ve bunlar çok değişken yani. Böyle ortada resmi bir işte bayrağımız budur. Her yerde de bunu taşırız gibi bir şey yoktu. Bu modernleşmenin bir getirisi etkisi diyelim yani.
Hocam teşekkür ederim. Yine leziz bir bölüm oldu. Böyle işte Mısır falan filan. Mısır'ı yine bitiremedik. Herhalde bir bölüm daha konuşacağız. Neyse Allah ömür versin de konuşuruz hocam. Bizde program da bitmez, konu da bitmez. Var mı söylemek istediğin bir şey?
Yok ama birkaç Osmanlı bölümü yapalım artık. Zamanı geliyor gibi. Yani böyle
hiç... Evet evet hiç Orta Çağ falan da konuşmadık. O da benim evet. Biraz şeyi tadımı
kaçırıyor. Yani Osmanlılar, Tanzimatçılar biraz... Sanki böyle onlar eksik kalıyor gibi bir...
Evet evet ben de böyle şeyler düşünüyorum. O zaman bizi dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüzde ölmez de sağ kalırsak yeniden görüşmek üzere vedalaşalım. Hocam küçük minicik bir dinleyicimiz var Defne. Kaç yaşında olduğunu tahmin edemiyorum ama henüz avuç içi kadar olduğunu biliyorum. O geçen bölümü dinledikten sonra biraz üzülmüş. Hatta... O kadar sıkıcı bulmuş ki bölümü uyuyakalmış. Eğer bu bölümü yeterince eğlenceli bulursa uyanacakmış. Bu bölümü de o zaman Defne'ye armağan edelim. Defne bizim neşemiz olmaya devam etsin. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde az önce de dediğim gibi ölmez sağ kalırsak yeniden görüşmeyi ümit ederiz. Hoşçakalın.